Memleket Hikayeleri, Refik Halit Karay, 3. Kaset 2. Yüz, sayfa 144. Belki onlar Çin'de, Singapur'da, Filipin adalarında seyahat eden vatandaşlarının hikayelerini burada uygulamak, burada da o çılgın, şımarık serüvenleri yaşamak isteği duyuyorlardı. Supi, bunları o kadar yakındı ki, tütün, ispirto kokularından rahatsız oluyor, hırsından ağlayacak kadar sinirleniyordu. Gemicilerden kırmızı saçlı, sarı çipil gözlü bir adam sandalyesini iterek izmaraya sokuluyor, sahte bir aşık tavrıyla başını arkaya sarkıtarak "Oh, oh!" diyordu. Öbürleri lambaları titreten kahkahalarla gülüyorlar, dişisine eziyet edilen bağlı bir köpeğe çevrilen bakışlarla Supi'yi süzüyorlardı. 5 dakika içinde sarhoşluk o derece arttı ki İzmaro bile bir tehlike çıkacağını anlayarak kalkmak istedi. Supi paltosunu getirtti gidiyorlardı. Bu sırada gemicilerden biri yerinden fırladı. Masa üzerinde duran fesi Supi'nin fesini kaptı, başına geçirdi. Arkadaşlarının alkışları arasında öbürünün bıraktığı sandalyeye oturdu. O ayaktaydı, İzmaro dönmüş, korkmuş, gözlerinde dökülmeye hazır yaşlarla etrafına bakıyor, her kadın gibi yardım bekliyordu. Supi bile önce imdat isteyen gözlerle bakındı ve herkesin kendisini seyrettiğini fark edince ta kalbinden yaralandı. ''Bir polis yok mu? Bu rezalettir!'' diye haykırdı. Bu bağırış, durmuş çatal bıçak sesleri, susmuş dudaklar, dikilmiş gözler karşısında korkunç ve acıklı bir inilti gibi yankılandı. Hiç kimse kımıldamadı, bir şey söyleyemedi, herkes başını önüne eğdi, belki gülenler bile vardı. O zaman kendi içlerinden biri artık bu maskaralığa son vermek için fesi kaptı, masaya fırlattı, sonra sarı herifi kolundan yakalayarak aralarına aldı. Supi serbest kalınca İzmaro'yu çekti, çevresine hiç bakmayarak yüzlerce sandalye arasında dar karışık yollar bularak yürüdü, adamları çarparak ayaklara basarak sokağa fırladı. Kuruyan boğazında bir kelime söylemeye güç yoktu. İzmaro sürekli ağlıyor, önden koşarak sanki kaçıyordu. Eve girdikleri zaman uşaktan başka kimseye rastlamadılar. Doğru odaya çıktılar. Bir haneden kaçtıklarından beri ikisi de tek kelime söylememişlerdi. Supi kapı perdelerinin yanında utangaç duruyor, çarçabuk soyunan daha geniş ağlamak için yatağa girmeye hazırlanan kadına bakıyordu. Ne bir kelime ne bir ufak davet. İzmaro dekolte halde koltuğa kapanmış ve elleriyle yüzünü örtmüştü. Supi şimdi bu sessiz odada aşağılanmayı daha iyi duydu. Davranışından dolayı pişman oldu. Müthiş bir kinle gemicileri düşündü. Uğuldayan kulaklarında onların kahkahasını duydu. Yumruklarını sıkarak durduğu yerde kıvranarak Türklüğüne, memleketine acıdı. Bütün gazino halkını mermer gibi yerinde donduran, kendisini dilsiz, öle eden kuvvete karşı büyük bir gazap duyuyordu. Sonra kanepede ağlayan Rum kızına baktı. Onun gözünde bile bir hiç olduğunu düşünerek "Eyvah!" dedi. Gemicilerin gene orada içip kudurduklarını düşündü. Beynini yakan bir şimşekte karar verdi. "Şimdi gelirim," dedi. Merdivenleri dörder dörder atladı. Kapıyı açtırıp sokağa fırladı. Tokatlıyanın camına dayandı. Kendisini öldüren haksız, alçak kuvvete bir anarşist kiniyle baktı. Zamanı gelmiş olduğundan içeride bazı lambalar söndürülüyordu. Supi ellerini kilitleyerek bir iki adım yürüdü. Onların nereden dönebileceklerini düşündü. Sonra gitti. Yeni çarşının köşesinde durdu. Büyük caddeye koca bir sesin yayıldığını, gazinonun önünü gösteremeyecek kadar ağırlaştığını görüyor, başka bir şey seçemiyordu. Hatta şimdi ne evini, ne İzmaro'yu, ne de kendisini düşünüyor, beyni yalnız bir noktaya dikilmiş, "Ah gelseler," diyordu. Aşağı doğru yürüdü, döndü, birden gemicileri kendisine çok yakın gördü, hava gazı lambasının altına gelmelerini bekledi, sonra kırmızı herifi aralarında seçemeyince fırsatı kaybetmek korkusuyla gerildi, kolunun olanca kuvvetiyle içlerinden birine güçlü bir yumruk indirdi. Şimdi elleriyle bacaklarıyla yandan arkadan tekmeleriyle hepsine önüne gelene vuruyor, gözlerini kapayarak yakaladığı bir eli sert bir yumruğu ısırıyordu. Daha sonra nasıl oldu anlayamadı, ensesine inen bir yumruğun etkisiyle yere kapandı, her tarafının tekmeler altında ezildiğini, kırıldığını duydu. Çırpındı, kalkmaya uğraştı fakat beceremedi. Keskin bir şeyin beyni üzerinden geçtiğini anlar gibi olurken yüzüstü çamurlara düştü, kaldı. İzmaro uzun süre bekledi, sonunda gecelik gömleği altında kollarının çıplak kaldığını, üşüdüğünü duyarak yatağına girdi. Sahi artık havalar serinleşiyor, kış geliyordu. Erenköy 1909, Cer Hocası. Mülkiye Okulu'nun 320 senesi mezunuydu. Mabeyincilerden, Sarayın bir tür iş ve dış ilişkiler özel personeli, birinin akrabası olduğu için marifli bir memuriyet bulmuş fakat meşrutiyet ilanı olununca ilk tasfiyede açığa çıkarılmıştı. 1000 kuruş maaş alıp konakta yatıp kalktığı, her taraftan kolaylık gördüğü eski devirde bile iyi kalbi onu kötülüklere alet olmaktan kurtarmış, durgun, uysal ahlakiyle o kadar dikkate çarpmayarak rahat yaşamıştı. Sırf mensup diye yeteneğini ahlakına rağmen memuriyetinden kovulması ve mabeyincinin anlaşılmayan bir beceriyle 25 kişilik ailesiyle İstanbul'dan kaçması aynı zamanı rastlayınca gidecek köyü bu milli bağnazlık coşkusunda saraya bağlı olmakla suçlandığından başvurulacak kimsesi de olmayan zavallı Asım 10 günde serseri halini aldı. Orta bir otelde yatmaya başladığının 8. günü cebinde bir mecidiye kaldı. O sabah yağmurlar yağdı, açık gri elbisesi, beyaz iskarpinleriyle şemsiyesi olmadığından kötü bir gün geçirdi. Saatini sattı, sıcaklar devam ettiğinden sürekli kirlenen kolluklarını, yakalığını, gömleğini değiştirdi, yemeğinden sigarasından ufak bir tasarruf yaptı, otelini ucuzlattı, fakat gene de aç, yersiz kimsesiz, büsbütün ümitsiz kaldı. O zaman vezir hanında oturan hemşerilerine başvurmayı düşündü. Paşa'nın Bebek'teki yalısında, Fındıklı'daki konağında, Erenköy'ündeki köşkünde yatar kalkar, onur ve ağırlanma görürken bu hocalara ufak tefek iyilikler eder, para erzak gönderir, diş kirası verdirir, hatta birisine müezzinlik ettirirdi. Son akşam 3,5 kuruşla sokakta kaldı, saat 6'ya kadar bir kahvede oturdu, sonra çıktı, güneş doğuncaya kadar sokaklarda evinden dönen bir adam davranışlarıyla gezindi, henüz dükkanlar açılmadan uykusuzluktan kan içinde kalan gözleri, açlıktan sararan yüzü, kirli yakalığı, buruşuk elbisesiyle yoksul bir halde hana girdi. Kaleme giderken 2 ayda bir uğrayıp hatırlarını aldığı bu adamların ne ile yaşadıklarını hiç merak etmemişti. Yalnız her zaman paraya muhtaç olduklarını biliyordu. Avluyu geçti, merdivenleri çıktı, kirli hücreye yaklaştı. Açık kapının önünde müezzin olan arkadaşı Osman çömelmiş, küçük bir ibrikten sıvanmış kollarına su döküyor, abdest alıyordu. İçeride Ahmet hazırlanmış 2 heybeden bir şey çıkarmaya uğraşıyor. Köşeye yakın bir yerde daha genç ve ablak yüzlü biri feyzli sarığını devşiriyordu. Kibar hemşirelerinin bu vakitsiz gelişi hepsini hayrete düşürdü. Asım uzun bir süre nefsiyle didişti, hatta gördüğü bu yoksulluk, bu hayat kendisini korkuttu. Bir şey söylemeden geldiğinden daha hasta, ümitsiz, sıvışmayı düşündü. Sonunda uykuya bir mindere o kadar ihtiyacı olduğunu anladı ki dışarıda bunu da bulamayacağını hatırlayarak hikayesini anlattı. Onlarla hayatını birleştirmeye gelmiş gibi değil, hemşerileri olduğu için derdini döker gibi göründü. Belki öbürleri onu gene her zamanki gibi biraz sonra gidecek sanıyorlardı. Kendilerinde böyle bir sanı olabileceğini düşününce kıpkırmızı oldu. Gene kaçmak, ayrılmak istedi. Oysa ki en zekileri, en iş bilenleri olan Osman her şeyi anladı ve ne yapacaksın diye sordu. Bu soru, bu anlaşılmak, daha fazla açıklamadan kurtulmak Asım'ı sevindirdi. Bilmem ki ne olacak, işte böyle kaldım dedi. Sonra ağlar gibi mindere kapandı. O zaman üçü de çevresine geçip çömelerek kaba, hiçten kelimelerle, duaya benzeyen anlaşılmaz ezberleme cümlelerle onu avutmaya başladılar. Kırışıklıklar içinde kalmış yüzünden iri yaşlar kilitlenmiş ellerine düşüyor, hıçkırıklar arasında ne yapacağım, ne yapacağım diye söyleniyordu. Hemşerileri çözümüne olanak bulunmayan bu durum karşısında şaşkın, kendiliğinden açılması gereken bir baygın karşısında gibi seyirci bekleşiyorlardı. Böyle bir yarım saat geçti. Osman kazaya kalan namazını daha çok geciktirmekten korkarak ayağa kalktı, hemen geleceğini söyleyerek karşıdaki mescide gitti. Ahmet üzüm, peynir almak için sokağa fırladı, odada Feyzi ile yalnız kalmıştı. Ne kadar yıllar vardı ki hangi köşelerinde böyle adamlarla yaşamamış, yağ mumu, lapçin, heybe kokan yerlerde küf is içinde bulunmamıştı. Onun yoksulluğu İstanbul'a 8 yaşında gelmesiyle bitmiş, son hangi gecesi Trabzon'da vapura bineceği gece olmuştu. Bugünden başlayarak hep iyi, temiz, gereksinimsiz yaşamıştı. Yalıda ayrı odası, yörede komşuları, hatta seviştiği bir de kolacının kızı vardı. Bu felaket zamanı istematinasını daha çok düşünmeye başlamıştı. Ah, o ne kadar çapkın fakat paraya düşkün bir kızdı. Şimdi onu böyle kirli gömleğiyle han köşesinde görse yüzüne bile bakmaz, artık ütü masasını siper ederek dizlerinin üstüne usulca oturmazdı. Yerinden doğruldu, yaşayacağı yeri daha iyi anlamak için koridora baktı. Öteye beriye sabah çayı götüren İranlılar, öksüre tüküre gezinen softalar, sıvası dökülmüş duvarlar, dizi dizi kapılar kendisine bir gezide bulunuyorum aldanışı verdi. Odadan çıkarak parmaklığa dayandı, aşağıdaki avluyu seyretti. İki iri dalı olan dökük, hasta yapraklı bir çınara birkaç eşek bağlanmıştı. Onlara yakın bir yerde dört kişi kahve içiyor, sohbet ediyordu. Köşede bir ayak berberi çirkin bir herifin kafasını tıraş ediyor, 5-6 köpek kimi üstünde, kimi aşağıda kenardaki süprüntü arabasına eşeliyor, aralarında da serçeler dolaşıyordu. Karşıki odaların açık kapılarından içerileri görünüyor, namaz kılan, iş gören, çömelerek dertleşen adamların karanlık şekilleri seçiliyordu. Damdan aşan bir güneş parçası binanın yüzünü yalayarak açık kapılardan içeri giriyor, tozları parlatarak avluya, süprüntü arabasına yansıyordu. Dışarıda göçmen arabalarının sarsıcı kırık dökük sesleri, köpeklerin bağırışları, kavga eden adamların gürültüleri işitiliyordu. Ne yapacaktı? Burada mı yaşayacaktı? Aslında bu bile mümkün değildi. Çünkü hemşerileri 2 gün sonra cerre çıkıyorlar, 5-10 mecidiye koparabilmek ümidiyle köyleri dolaşmaya başlıyorlardı. Ufak kasabalara, köylere yayılan bu softalar her sene Ramazan sonunda 5-10 para elde edebilirler, bedava yerler içerlerdi. Bunların içinde mescitlerde vaaz edenden, imam efendiye köylüye hizmet edenlere kadar vardı. Talihe ne çıkarsa, bazen iyi iş yapılırsa 5-10 para sahibi olurlardı, hatta yerleşilirdi. Mescitten dönen Osman bu konuda açıklama yaparken Asım gözlerini kapamış düşünüyor, köyler, vadiler, yollar görüyor, omuzunda heybesi, elinde değneği günlerce yokuş tırmanan sarıklıları düşünüyordu. Aç kalmak, yersiz kalmak, sonra kendini tanıyan cahil bile, aptal bile olsa bu adamlardan uzak bulunmak onu korkutuyordu. Özellikle açlık, serserilik dolayısıyla kendini bunlara o kadar yakın, o kadar candan buluyordu ki ayrılmamaya bir bahane arıyordu. Birden söylemeye cesaret edemeyerek, ben ne yapacağım, sizsiz ne olacağım diye sordu. Sonra cevap alamayınca, beraber gitsek olmaz mı diye ekledi. Osman olanak görmediği bu söze inanamıyor gibi öbürlerinin yüzüne bakıyor, anlamaya çalışıyordu. Asım fikrini birçok sözlerle sağlamlamaya çalışırken arada olmaz mı, ne dersiniz gibi sorular soruyor, cevap istiyordu. Uzun bir konuşma, danışma başladı, 1 saat sürdü. Asım hiçbir yere başvuramazdı. Ne tanıdığı taraf, ne bildiği adam, ne de candan arkadaşı vardı. Bütün o tanıdıkları şimdi o kadar vatansever ve meşrutiyete aşık olmuşlardı ki kendisini kovmaya hazırlanmışlardı. Bunu pek iyi hissediyor, onlardan, bütün bu bağnazlık ve sarhoşluk devresi geçiren İstanbul halkından iğreniyordu. Sonunda karar verdi. Asım da beraber gidecekti. Üzerindeki bu elbise hemen satılacak, yerine cübbe, sarık, mintan alınacaktı. Eğer para artarsa o da yolda nafakaya sarf olunacaktı. Şimdi bu karardan sonra sert ve dik konuşmaya başlayan Osman diyordu ki, yol uzundur, sefer güçtür, hep yürüyeceksin, oralara gelince de gözünü açıp bir yer bulmaya çalışacaksın. Bak ben karışmam, köyümü bulunca senden ayrılırım, dargınlık olmaz, açlık belası, anlaşıldı mı? Asım hep kabul ediyor, ne derse ne denirse peki diyordu. Köylerde ne yapacağını sordu, anlattılar. Namaz kıldırmalı, Kur'an okumalı, vaaz etmeli, köylünün işine yaramalı, kendini sevdirmeli, asıl imamla iyi geçirmeli. Hatta onun ayağına karpuz kabuğu koymalı, o zaman iş âlâ, insan ölünceye kadar geçinir gider. Zavallı adam uyuyup dinlenmesi için odada yalnız bırakıldı. 15 gün evvel Bristol Oteli'nde temiz bir gece geçiren Asım, başının altına heybeyi alarak mindere uzandı. Ateş gibi yanan gözlerini dinlendirmek için göz kapaklarını indirdi. Şimdi düşünüyordu, bu uzun sefere, bu garip yolculuğa nasıl razı olmuştu. İstanbul'da 15 gün içinde beceriksiz ve utangaç ve aç kaldığı, bir iş yapamadığı, hatta ufak bir tecrübesi bulunmadığı halde cer mollası olacak kadar nasıl ataklık göstermişti. Bu durum bütün duygularının bir anda değiştiğini, heybeleri hazır hemşerilerinin karşısında, dışarıdaki 1 milyon yabancının, düşmanın, kötü adamların onu tersleyen suratlarını düşünerek birdenbire 10 yaşındaki eski köy çocuğu olduğunu anlatıyordu. Demek İstanbul'da geçen 15 yılı, 15 yıllık eğitim onu tekrar önceki durumuna dönmekten alıkoyamayacak kadar eksik ve güçsüzdü. Bu hükmü verdikten sonra artık arkadaşları kadar atılgan olmaya karar verdi. Biraz sonra uyanır gibi oldu. Mülki okuluna pek yakın olduğunu düşündü ve yalıda çekmenin gözünde kalan diplomasını hatırladı. Etrafına göz gezdirdi. Köşede rahle üzerinde bir mushaf duruyordu. Şaşkınlıkta yakınlıkta ona, bu yoksul hücre içinde hücrelik tertemiz bir avunma vadeden bu kitaba uzun uzun baktı. O zaman bunca gündür ilk defa aç kalmayacağına inanmış, tekrar gözlerini kapadı. Kartal ve Gebze'ye uğrayarak 11 günde yaya İzmit'i buldular ve Osman'ın gayretiyle hakim efendiden birer izinname aldılar. Asım şimdi bir rekatini bile kaçırmayarak düzenli 5 vakit namazını kılıyor ve uğradıkları küçük köy mescidinde kendisini buralara yollayan meşrutiyet üzerine iyi vaazlar veriyordu. Onun gayet tatlı ve ahenkli bir dili, açık Türkçe anlatımı vardı. İki dizinin üzerine oturup çevresinde bir halkı oluşturan köylüye cana yakın, özlem dolu tiz sesi, az Arapçalı ve gürültüsüz anlatımı ile nutka başlayınca dinleyenler camilerde bu yolda vaaz edilmesine şaşıyor, bütün bu güzel sözleri pek iyi anladığı halde bir vaazın esrarlı ve karanlık lezzetini bulamayarak yeni yenilen bir yemeğin tadına bakar gibi bir onu bir de kendini dinliyor. Fakat bir süre sonra yıllardan beri işitilemediği bir ana sesine kavuşur gibi tal kalbinden duygulu ve memnun zevkine varıyordu. Asım da gitgide biraz daha cermollası oluyor ve Osman'ın beğenisini kazanıyordu. İzmit'ten bindikleri bir körfez vapuru onları parasız Karamürsel'e bıraktı. Tekrar yolculuk başladı. Lacivert renkli funda ve kocaymış örtülü dağlar arasında kırmızı topraktan yollar vardı ki belki bu dolaşık ve kumsal patikaları, kış selleri, kar suları, fırtınalar açmış, geçen köylünün, arabanın, sürünün izi buraları yol yapmıştı. Sonbahar sabahları yamaçları sise boğuyor, gece yıldızlı gökten inen bir nem yoksul evlerin damlarını gümüşlüyordu. Tarlalar yeşillenmek için bir yağmur daha bekliyordu. Hayli içerilere girmişlerdi. Türklerin eline geçtiği sıralarda bu yerler vatandan uzak kalmış kaplan şaşkınlığı ile çadırları etrafında kulakları tetikte dolaşan savaşçılara hizmet etmişti. Bir gece gök gürültüleriyle yağmur başladı, dağlardan seller taşlar aktı, 3 gün sürdü. Bu 3 gün vakit kazanmak ümidiyle durmamacasına yola devam eden ufak kafileyi harap etti. Asım yatağa düşecek kadar hastalandı, rastladıkları bir köyde kalmaya, imamın evinde bir köşede dinlenmeye mecbur oldu. Arkadaşları köylüye yük olmamak için vedalaşıp ayrıldılar. Asım çok hastaydı, ateş içinde yanıyor, gözlerini açamıyor, hararetten ölüyor, kemikler içinde sızılar duyuyordu. Alt katta, ahırla mutfağın arasında ocağı ateşsiz, toprak döşeli bir oda vardı. Yere bir çul attılar ve ona işte yat dediler. Yaralı ve ıslak bir kedi gibi kıvrıldı, heybesini başının altına çekti ve dişlerini sıkarak öyle baygın kaldı. Şimdi gidilmeyecek kadar uzaktı. İstanbul'da acaba yağmur var mıydı? Beyaz, rahat, serin kar yolası daha kim bilir ne zaman ve belki büsbütün boş kalacaktı. İstamatina'nın damı gene akıyor, gene gömlekleri kirletiyor muydu? İki sarı böcek kanadı gibi kuruyan dudaklarına ellerini sürdü, her şeye, bütün bildiklerine özlem çekerek ağladı. Ertesi sabah Ramazan oldu dediler. Asım İstanbul'un Ramazan'ını düşündü. Sergiyi, sergide satılan maden sularını, şurupları hatırladı. Mahyalar, aydınlık sokaklar, allı pullu tiyatro kapıları gördü. Akşama yalvardı, biraz çorba istedi. İmam 50'sini pek geçkin, saç ve sakal içinde, kısa boylu, oynak, sarı, sevimsiz gözlü bir adamdı. Asım 40'a yakın ateşle ve İstanbul özlemiyle yanarken odaya girdi, korkutucu bir sesle. ''Bana bak'' dedi. ''İyi olunca yarın öbür gün buradan çekil, işine git. Bizim köyümüz hoca molla istemez, çoluk çocuğa para vermez.'' Asım eğer başını kaldıramayacak kadar hasta olmasaydı, bu gece kesinlikle intihar ederdi. Kesinlikle bu ezintiye son verirdi. Sayıklamalar karabasanlar arasında zehirler hazırladı. Konakta baş ağaya hediye ettiği tabancasını hatırladı. 3 gün ateş sürdü. Havaların açılmasıyla beraber de azaldı, ağrılar durdu. Ertesi günü kalkacak bir duruma geldi. İmamla vedalaştı, çıktı. Burası köyün ortasıydı, bir meydandı. İleride çardakta 2 kahve, 1 bakkal dükkanı, 1 de nalbant görünüyor. Bütün adamlar peykellerinde, iskemlelerinde uyuşmuş oturuyorlardı. 4-5 köpek gezinen tavuklar arasında yere yatmış uyuyor, etrafa küme küme yığılan gübrelerle pis bir lağım yatağı kenarında ördekler, kazlar dolaşıyordu. Bu köy oldukça zengin, sevimliydi. Küçük bir ormanı yağmur suları ile şimdi büsbütün coşmuş hoş bir deresi, önünde kocaman yeşil bir otlağı vardı. Elvan elvan renkleriyle bir ressam paletine benziyordu. Evlerinin bacalarından ağır ağır dumanlar çıkıyor. Kafessiz camlar arkasında beyaz perdeler görünüyor. Bunlar zavallı Asım'a dinlenme ihtiyacı, burada kalmak ve ayrılmamak isteği veriyordu. Yavaşça yürüyerek, selam vererek kahveye girdi. Önüne gelen ilk iskemliğe oturdu. Merhabalaştılar. Herkes susuyor. Kimi eliyle bacağını yakalamış, kimi ensesiyle duvar arasına kilitlenmiş ellerini bir yastık yapmış, köşesine büzülmüş, esniye esniye gözleri ufalmış, uyur gibi düşünüyordu. Dışarıda da tavuklarla ördeklerden başka her şey ta ilerilere kadar hareketsiz, fakat yağmurdan sonra gelen tazelik ile parlak duruyordu. Sessizlik uzun bir zaman sürdü. Sonunda köyün arka tarafından öğle ezanı sesi geldi. Bugün cuma idi. Köylüler namazı bekliyordu. Bu sırada Asım'ın kalemdeki odacıya benzettiği yanları ustura ile beyaz şerit gibi kesilmiş çember sakallı kısa boylu bir adam ona seslendi. İmamın evinde yatan molla sen misin dedi. Asım cevap verdi ve sözün arkası gelsin diye sordu. Burası ne köyüdür? Pınarlı. Sen nerelisin? İstanbulluyum. Dersten mezunum. Her sene orada vaaza çıkardım. Bu sene köyleri dolaşıyorum. Ahmet Hoca'yı tanır mısın Sülenmaniye Camii'nde? Evet, benim hocamdır. Asım yalan söylüyordu fakat köylülerin dikkatini çekiyordu. Gene o çember sakallı adam dedi ki, bugün bizim imam cumadan sonra kasabaya gidecek. Çık da bize vaaz et. Asım memnun kabul etti. Şimdi konuşuyorlar, birer ikişer mescide doğru gidiyorlardı. Yolları üzerinde çeşitli gübre yığınları, hep bir örnek tavuklar, açık kapılardan karanlık tavan tahtaları görünen ahırlar, gezinen çocuklar vardı. Bir çeşme başında beli peştemalli, başı siyah bir örtüyle tamamıyla kapalı 3-4 kadın şekli duruyor. Erkekler geçerken bunlar arkalarını dönüyor, kafalarını birbirine yaklaştırıyordu. Kocaman çıplak bacakları ta diz kapaklarına yakın açıkta kalıyordu. Ağaçlar içinde kaybolan ahşap mescidin şadırvanı bile yoktu. Sırıklı ve odun bedenli kuyudan çekilen su bir kötüğün oyulmasıyla yapılmış olan yalığa dökülüyor. Sular taşarak yöresinde birçok yeri çamurluyordu. Bütün bu halk oraya gelince sağa sola sıçrıyor, zıplıyor, şikayet ediyordu. Asım bir ufak hendek kazılarak düzeltilebilecek bu zorluğun düşünülememesine şaşıyor, acıyordu. Namaz kılındı ve bitince bazı gençler dışarı çıktı. Vaazı duyan halkın çoğunluğu tahtı çekmenin, rahlenin etrafında dizildi. Asım minbere oturdu. Bir süre sarmaşıklarla örtülü yeşil pencerelere, süzülerek içeri sokulan güneşe, açık kapıdan ilk ağaçları görünen koruya baktı. Sonra o güzel Türkçesi, uysal tatlı uyumlu sesiyle vaaza başladı. Her zamanki gibi o ilk anlaşılmazlık burada da görüldü. Yüzler şaşkınlıkla karıştı. Bir süre bu halde kaldı, sonra kırışıklar açıldı. Merak içinde kalmış bir yüz durumu aldı. Köyün muhtarı olduğunu haber aldığı çember sakallı bu sefer dikkat etti. Çuhal şalvarlı adam gözlerini kapamış, her beğendiği, iyi anladığı sözün arkasından başını sallıyor, içini çekiyordu. Bu vaaze meşrutiyetin şeriat ve kanuna uygunluğundan başladı, çeşitli yönlere girdi ve 1,5 saat sürdü. Asım zaten din kurallarına ait birçok kitaplar okuduğundan, bir hayli fıkralar bildiğinden bunları birer birer harcadı. En parlak, en iyi bir yerinde hiç bakmadığı, bir sayfasını bile kımıldatmadığı kitabı kapadı, sustu. Çember sakallı adam Lazoğlu onu yanına çağırdı ve kesin bir ifade ile Ramazan'ı burada geçir, benim evimde yat, kalk dedi. Asım hemen kabul etti. O akşam kasabadan dönen imam Cer Mollası'nı Lazoğlu'nun yanında kahve köşesinde oldukça kalabalık bir halkaya başkanlık eder gördü. Sözlerine dikkat etti. Bu genç adam doğrusu tatlı anlatıyordu. Akşam gün kararırken sürüler dönüyor. İnek buzağı sesleri gurbet acısını kalbe bir hançer gibi saplıyordu. Gece beyaz ve kapalı perdeler arkasında gölgeler dolaşıyor, ay ışığında çınarların artık yapraksız kalan dallarının yansımalarını sallıyordu. Ramazan bitmişti, onu gene bırakmadılar, mektup yazıyor, herkes onunla danışıyordu. Asıl imamın hükmü, gücü hep buna, bu cer mollasına kayıyordu. Jandarma kolu gelince bununla konuşuyor, öşürcüler buna dert anlatıyor, kolcular tarlada rastlayınca buna selam veriyordu. Okulda alfabe okutuyor, artık evinden çıkmak istemeyen imama vekalet ediyordu. Bir gün nahiye müdürü köye geldi. O gün Asım eski bir okul arkadaşına benzettiği bu adamın yanına çıkmadı. Penceresinden jandarma ile dolaşan bu redingotlu, yağlı, tüysüz çocuğa hırsla baktı. Sonunda bir akşam ihtiyar kurulunun kendisinin imamlığa atanması için bir kağıt mühürlediklerini Asım'a müjdelediler. Asım onu artık buraya bağlamak isteyen haber karşısında şaşırdı. Nasıl, artık sürekli mi böyle burada diye düşündü. Kendi kendine olmaz, olanaksız dedi. Fakat bütün bir gece yağan karla esen rüzgarın tehditlerini duyarak işe razı oldu. Bir gece sonra imamın küçük oğlu onu kahveden çağırdı ve babasının yanına götürdü. Zavallı adam yatağında hastaydı. Yüzünde öyle derin bir keder gölgesi vardı ki ocakta yanan köklerin ışığı yüzüne vurduğu zaman ölü bir kafayı aydınlatır gibi oluyordu. Kurumuş gırtlağından bir hırıltı çıktı. Sonra yavaş yavaş anlaşılmaya başlayan bir sesle yalvardı. Oğlum diyordu. Sen gençsin, bilgin var, hünerin var. Her yerde geçinir kendini sevdirirsin. Bak ben yaşlıyım, 6 çocuğum, 2 karım aç kalıyor. Çoluğum çocuğum sokağa düşüyor. Bu karda bu kaşta ben ne yaparım? Nereye giderim? Nasıl para bulurum? Bana acı, buradan git, yerimi kapma, ekmeğimi alma. Beni sokakta bırakmaya sebep olma. Sonra tekrar hırıltılara gömülerek yaptığın günahtır, cezasını çekersin dedi. Asım şaştı, üzüntü içinde kaldı. Cevap bulamadı. Yan odalardan çocuk sesleri geliyor, dışarıda fırtına kıyamet koparıyordu. Karşısındaki ise gittikçe korkunç bir hal almaktaydı. Bir iki kelime söyledi çıktı. Artık kahveye uğramayarak odasına dönmüştü. Vezir hanındaki arkadaşlarını düşündü. Bir daha kendisini aramaya gelmediklerine şaştı. Sonra İstanbul'a, İstamettin Asın'a özlem duyarak bütün gece ağladı. Ruhunda bütün rahata rağmen şu vesileyle bu köyden ayrılmaya, cebindeki 30 mecidiyesiyle İstanbul'a dönmeye bir ihtiyaç duydu. Sonra imamı, açlığını, hastalığını, çocuklarını düşündü. Bu çaresiz adamı, bu yoksun ve yoksul ihtiyarı feda eden köy halkını ayıpladı. Bu sırada kendini böyle sokağa atan hükümeti hatırladı. İnsan kalbinde daima yer bulan kötülükçülüğe, kıyıcılığa karşı uzun süre şaşkınlıkla düşündü, çözemedi. Sonra imamı kovan köy halkı ile memuriyetinden kovulmasına sebep olanlardan büyük bir intikam almak isteği duydu. Sabah olurken kalktı, cübbesini giydi, yüzüne atkısını sardı, heybenin gözünde saklı mecidiyelerini aldı, sokağa fırladı. Aşağıda tarlalar içinde kömür arabaları yola koyulmuştu. Bir horoz öttü, yakın evlerden bir, iki öksürük duyuldu, sonra gene her şey sustu. Asım gecenin bütün şiddetine rağmen karın pek az, sanki çamuru ancak örtecek kadar yağdığını, hafif bir buz tabakasıyla derenin, batakların kapandığını gördü. Gittikçe mavileşen göğe, artık hiç esmeyen rüzgara baktı, sonra yokuşu indi. Bir hasta kadar ateş içinde ne düşündüğünü, ne yapacağını bilmeyerek yola çıktı. Tarlalar kar altında çok geniş, sonsuz sanılıyor. Telgraf telleri binlerce işaret parmağı gibi bir noktaya dikili, ona İstanbul'un, açlığın, kıyıcılığın yolunu gösteriyordu. Erenköy 1909. Garip bir hediye. Bu hikaye ikinci baskıya eklenmiştir. Çarşıdaki kuyumcu dükkanları önünde Feridun 2 saattir dolaşıyor, hiçbirine girmeye cesaret edemiyordu. Satacağı bir şey kalmamıştı. Yalnız cebinde bir tıraş fırçası vardı ki onun bir değeri olup olmadığını sormak istiyordu. Fil dişi saplı, nakışlı işlemeli de olsa bir tıraş fırçasının değeri ne olabilirdi? Bunu sormaktan utanıyordu. Hem yalnız utanmak değil, biraz da korkuyordu. Kuşkusuz 5 para etmeyecekti. Ona vaktiyle bunu hediye eden Yahudi, değerlidir, kadrini bil, sakın atma, zamanında işe yarar dediğinde muhakkak eğlenmişti. Bu bir şakaydı. Şimdi ona güvenerek nasıl soracaktı? Bir aralık içine öyle bir hüzün, bir ümitsizlik doldu ki hemen oraya çökmek ve ağlaya ağlaya erimek, tükenmek istedi. Aslında aylardan beri dertler, tasalar içinde garip bir baygınlık gelip çatıyor, yüreğinde bir erime, bir tükenme seziyordu. Bu belki bir kalp bozukluğuydu. Beklenilmeyen bir zamanda ölebilirdi. Ne iyi olacaktı. Keşke şimdi şuracıkta düşüp kalsaydı, kurtulsaydı. Cebinden fırçayı bir kere daha çıkardı, baktı. Sıradan herkesteki gibi 5-10 kuruşluk bir maldı. Buna bir değer verebilmek için insan ya deli olmalı yahut kendisi gibi artık açlık ve yoksulluk içinde aklını yarı kaybedip hayallere kapılmış bulunmalıydı. Dönmeye karar verdi, sonra vazgeçti. Büyük mağazalara giremeyeceğini anlayarak cemekhanede 8-10 gümüş halka birkaç kase Yemen taşı duran ufacık bir dükkanın kapısına itti, bir çıngırak öttü. İçeride mavi ışıklı bir ispirto lambasının üzerine eğilmiş gözlüklü, keten önlüklü, kart, kırçıl bir kuyumcu loşluğa gömülü işiyle uğraşıyordu. Gözlerini kaldırıp gelen adamı süzdü, sonra isteksiz, hatta biraz da ürkekçe "Nedir, ne istersin?" diye sordu. Feridun fırçayı uzattı. "Vaktiyle birisi hediye etmişti," dedi. "Kıymetli olduğunu söylemişti. Acaba hakikaten bir değeri var mı? Bakar mısınız?" Öbürü merakla elini aldı, evirdi çevirdi, salladı, tırnağıyla kazıdı, sonra geri verdi. "Beş para etmez, mezat malında eşi çok," dedi. Feridun kekeliğe kekeliğe özür dileyerek çıktı. Kendi kendisine "Hain Yahudi" diyordu. "Beni meğerse aldatmış. Az daha onun uğrunda ölüyordum da." Hakikaten öyle de oluyordu ya. Bundan 10 yıl önceydi. Feridun Mısır'dan Selanik'e dönüyordu. Limana demir atmışlardı. Yolculardan kılıksız bir ihtiyar Yahudi, güvertede dünyadan habersiz, hırs ve heyecan içinde eşyalarını istif etmekle meşgul iken, vincin altına girmiş ve tam o sırada demir kancadan kurtulan bir iri denk olanca ağırlığı ile herifin başına inerken o, eşi bulunmaz bir çeviklikle hemen fırlamış, kucaklayınca Yahudi'yi ölümden kurtarmıştı. Fakat yük Feridun'un tam omzunun yanından asker kaputunu yırtarak geçmişti. Kendine gelen Yahudi eşyalarının arasından bir kocaman kutu açmış, sıra sıra dizilmiş tıraş fırçalarından bir tanesini ayırmış ve onu uzatarak "Değerlidir, kadrini bil, sakın atma, zamanında işe yarar," demişti. Ufak tefek eşya satan bu yoksul adamdan aslında ne beklenirdi? Fakat niçin öyle söylemiş, neden bu oyunu etmişti? Hoş Feridun da o zaman bu söze önem vermemişti ya. Fırçayı almış, bir tarafa atmış, hatta bavuluna koyarak savaşta esirlikte 3 sene sürekli kullanmış, değeri olacağını hatırına getirmemişti. Fakat bugün uzun bir savaş, bir esaret ve felaket devresinden sonra İstanbul'a dönüp de yarı sakat, işsiz, parasız kalınca ve bütün malını eşyasını elinden çıkarıp bir dilim ekmeğe muhtaç bir hale düşünce bu olayı ve Yahudinin sözlerini hatırlamış, sonunda işte gelip fırçanın kıymetini sormuştu. Demek 5 paralık bir değeri yok daha. Atmak için hazırlandı, köşeye bırakıverecekti. Fakat ne olsa bir tıraş fırçasına gerek duyabileceğini düşünerek bu fikrinden vazgeçti, cebine soktu, yürüdü. Serence Bey yokuşundaki kocaman evlerini elden çıkarıp ahır kapı feneri arkasına düşen çukur ve rutubetli fakir mahallelerinden birine taşındıkları günden beri yoksulluk büsbütün yakalarına yapışmıştı. Ana oğul ıslak ve iç karartıcı bir evde solucan gibi kıvrılarak ne eziyetli ne matemli bir ömür sürüyorlardı. Bu akşam çarşıdan dönüşünde Feridun yoksulluğun bütün ağırlığını yüreğine bir tortu gibi çökmüş buldu. Annesine kısaca "Beş para etmiyor, boş yere hülya kurmuşuz," dedikten sonra yukarıya odaya çıktı, kafesi sürdü, nefes almak ihtiyacıyla dışarıya sarktı. Belliydi ki yüksek yerlerde henüz güneş, neşe ve hayat vardı. Fakat buradan çukur bostanlarla yıkık kale duvarları arasına gömülü şu izbe mahalleden renk ve ışık çoktan elini çekmiş, bodur, sarsak ve kara evler tepesindeki görkemli cami kubbelerinin yüklü gölgesi altında çoktan seçilmez olmuştu. Henüz lambaların bile yanmadığı şu erken saatte bir bodrum kapanıklığı duyulan sokaklara karanlık, başka türlü, yüreğe kaygı dolar gibi çöküyor, ağızlarına kadar taşkın bostan kuyularından yüreğe kemirici bir yaşlık yayılarak vücuttan önce ruhu işliyordu. Bu sarnıç kadar kapanık ve ıslak mahalleye, şu saatte hiçbir köşeden aydınlık sızmıyor, hiçbir yerden ışık damlamıyordu. Halbuki denizin öbür yakasında Kadıköy, batan güneşin ışıklarına boyalı yüzünü, aynaya eğilmiş bir şuh kadın gibi uzatmış, renkler içinde mutlu bir gülüşle parlıyor, için için kızarıyordu. Bu kuytu, karanlık dehlizin karşısında, orası hayal şehirler gösteren bir sinema şeridi gibi alacalı, inanılmayacak kadar şen, aydınlık görünüyordu. Feridun şimdi bunu düşünerek vücudunda mahallenin karanlığı ve gözlerinde Kadıköy'ünün ışıkları öyle ölüvermek isteğiyle yanıyordu. Birden kızdı, elini tekrar cebine soktu, haftalardan beri kendisinde hiç olmazsa ufak bir değer varsayarak bütün ümitlerini bağladığı hediye onu sanki yakıyordu. Yahudinin uzun ve seyrek sakallı, buruşuk, kirpiksiz yüzü karanlığın içinde ürkütücü bir belirginlikle canlanarak hain hain gülüyor, ırkının kandırmağı pek elverişli olan yayvan şivesiyle. "Aldattım seni," diyordu. Evet, aldatmıştı. En muhtaç, en düşkün zamanında, fakat insan bir tıraş fırçasından yardım ummak, bir servet beklemek için ne kadar aptal olmalıydı. Kıllarından yakalayıp pencereden uzattı. Aşağıda kale duvarlarına yakın bir iri yalak taşı vardı. Ortasını nişanladı. Parmağını sokmuş bir akrebi silker gibi hızla attı ve görmek için dikkat kesilip baktı. Fırçanın kemik sapı sert bir ses çıkardı. Sonra büsbütün çökmüş, koyulaşmış olan karanlığın içinde yan yana iki göz nokta parladı. Feridun bunları, bu maviye yakın bir renkte ışıldayan şeylere uzaktan bir süre şaşarak baktı. Sonra birden yüreğini akıl almaz bir ümidin kapan gibi sıktığını duydu. Merdivenleri dörder dörder atlayarak aşağıya koştu, sokağa fırladı, eğildi. Göğün belirsiz aydınlığını yüreğinde toplayarak süprüntüler içinde hala pırıl pırıl yanan bu iki ufak şeyi, iki küçük taş parçasını ellerine aldı, gene koşarak içeriye döndü. İdari lambasının ölgün ışığına tutup baktığı zaman bunların birer elmas parçası olduğunu anlamıştı. Fakat acaba sahte miydi? Yahudinin burada da bir oyunu, bir aldatması mı vardı? Bütün gece gözüne uyku girmedi. Sabahleyin alacakaranlıkta gitti, bir gün önce uğradığı dükkanın önünde bekledi. Kart ve kırçıl kuyumcu görününce hemen, dükkanı açmasını bile beklemeyerek taşları çıkardı. "Bunlar ne eder?" dedi. Öbür önce kayıtsızca bir göz attı, sonra gözlüğünü taktı, dikkatlice inceledi, güneşe tuttu, elinden bırakmamak ister gibi biraz çekingen ve nazik dedi ki, "Temiz maldır, alıcısını bulursa iyi para eder, hele girin dükkana bir daha görelim, bir kıymet biçelim." Feridun, neden Yahudinin bir adi tıraş fırçasına böyle değer biçilmez iki taş saklamış olduğunu uzun süre anlayamadı. Fakat bir gün rastgele öğrendi ki gümrükten mal kaçırmak için bazen en akla gelmez dolaplara başvurulur ve işte böyle bir tıraş fırçasının sapına biner liralık iki pırlanta konulduğu da olurmuş. Fener Yolu 1919. Bir saldırı. Bu hikaye ikinci baskıya eklenmiştir. Boğaziçi'nin Anadolu kıyısındaki ıssız bayır ve yarı boş köylerinden birinde huysuz bir kış akşamıydı. Ayrıca yağmur yağıyordu. Fakat rüzgar öyle ıslak esiyor ve her tarafı öyle sırılsıklam ediyordu ki yokuşlardan sürekli seller akıyor ve oluklardan kesintisiz sular boşanıyordu. Bir haftadan beri sürüp giden bu kapanık ve yaş hava altında ahşap evler sünger gibi rutubeti çekmişler, şişip doymuşlardı. Artık suları ememiyorlar, dışarıya veriyorlar. Yıkık yalılar, şişmiş ve çürümüş cesetler gibi suların keyfine uymuş aşağıda kıyıya vura vura cansız ve çürük yalpalar görünürken yukarıda tepedeki kara ve ufak evler kargalar gibi simsiyah sanki bu cesetlerin üzerine inecek zamanı kolluyor ve kayalara konarak havanın pusu içinde kabarmış hareketsiz bekleşiyorlardı. Gökte rüzgarın, aşağıda denizin çalkaladığı ve yükseklerde tepelerin indirdiği bu su bolluğu, bu yaşlık içinde köy, gecenin ıslak havasını çekerek şu yalçın kaya dibinde bir serseri gibi çömelip kayıtsız bir uykuya varmıştı. Ne ses ne aydınlık vardı. Birden havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı, rüzgarın ıslaklığı içinde dumandan bir kol, bir ışıklı sis sütunu, keramet gösteren ışıktan bir asa gibi uzandı, hemen köyün bir yerinde, içinde, pelte gibi bir şeker parlaklığı ve tutkal yapışkanlığı sezilen tatlı, cilalı bir güneş açtı. Sonra gene karanlık çöktü. Son vapur elinde aydınlık sopasıyla yolunu arayarak ve bununla karanlıkları kakarak geliyordu. Düdük, yaş gök ve ıslak hava içinde çürük bir tülbentin yırdılışı gibi yankısız, isteksiz bir hırıltı gibi dağlarda bunaldı. İskeleye ancak dört yolcu çıkmıştı. Bunlar bir süre aynı sokakta yürüdükten sonra yan yollara saptılar, gözden kayboldular. Hayrullah Efendi her akşamki gibi bayırına tek başına tırmanmaya başladı. Aklı İnebolu'ya gönderdiği kereste kayıklarıyla motorundaydı. Bu fırtınanın kendisine zararlı olabileceğini düşünerek tasalanıyordu. Canı sıkılmış bir halde etrafından habersiz, başı muşambasının kukuletasına gömülü, elindeki elektrik fenerini yoluna yansıta yansıta ağır ağır çıkıyordu. Tam fıstığın altına, o dik ve dolambaç yere gelmişti, birden gırtlağına bir elin yapıştığını ve alnına soğuk bir demirin dayandığını duydu, gerilemek istedi, yapamadı, ilerleyeyim dedi, kımıldanamadı. Bu ineymiş, güçsüz, durmağa mecbur oldu, bekledi. Rüzgarın uğultusu içinde boğuk bir ses, cüzdanını diye emretti. Hayrullah Efendi şakağına uzanan tabancaya rağmen canına ilişmek istenilmediğini anlayınca bu ümitte helecanlı, aman dedi, peki vereyim. Fakat gırtlağı hala o demir kıskaç içinde sıkışmış olduğundan bu cümlesinin işitilip işitilmediğini anlayamadı. Yalnız bir eliyle cüzdanını çıkardı ve ötekini uzattı. Hemen serbest kalmak ve uzaklaşmak istiyordu. Cüzdanda 6 tane yüzlük ve birçok da 5'lik banknotlar vardı. 700 liradan fazlaydı fakat canından iyi miydi? Sağlık olsun, gene kazanırdı, tek hayatına ilişmesin de. Hırsız karanlığın içinde telaşla cüzdanını açtı. Hayrullah Efendi'nin elinden elektrik lambasını kapıp bir atkı ile sarılı olan yüzünü göstermemeye çalışarak içini acele acele yokladı. Kağıtların üzerindeki yüz rakamı bu keskin ışık altında daha çekici ve daha anlamlı görünüyor, büyür gibi canlı duruyordu. Herif vahşi sesiyle, "Kımıldarsan vururum," dedi. Eli bir süre kağıtların üzerinde örümcek gibi korkunç, kararsız, şaşkın düşünceli dolaştı, parmaklar büküldü, tereddüt eder gibi durdu, sonra yalnız bir tanesini, bir 5 liralığı çekti, cüzdanı kapadı ve geri sahibine Hayrullah Efendi uzattı. Şimdi ışık sönmüş ve hırsız yokuştan aşağı çılgın gibi koşarak arkasına bakmadan kaçmaya başlamıştı. Hayrullah Efendi korkaktı fakat hem dinç hem de çok meraklı, araştırıcı bir adamdı. Şu acemi ve acayip hırsızı geçirdiği korkuya rağmen kovalamak isteyene karşı koyamadı, rahat koşmak için kukuletasını indirdi ve daha fazla düşünmeden merakın ve memnunluğun verdiği bir cesaret ve atılımla kaçanın arkasına düştü. Yuvarlanır gibi bir süratle bayırı indi, karaltılar içinde bastığı yeri görmeyerek koşuyor, yetişmeye çalışıyordu. Aşağı inmişti. Birden aydınlık bir pencere altında ötekinin hızlı hızlı çarşıya doğru gittiğini gördü. İzlendiğinin farkında değildi. Artık koşmuyor ve telaş göstermiyordu. O önde, bu arkada çamurlu ve selli sokakları döndüler. Sonunda iki açık bakkal dükkanı ile bir kahvenin şenlendirdiği aydınlık bir meydanla köyün ufacık çarşısına geldiler. Hırsız dosdoğru bir bakkala girdi. Hayrullah Efendi duvar dibinden sinsi sinsi yürüyerek cama yaklaştı ve eğilip iki turşu kavanozun arasından içerisini göz attı. Herif atkının ucu ile terlerini siliyordu. Beti benzi uçmuş, hasta yüzlü, tıraşı uzun, zayıf, acınacak bir adamdı. Arkasında asker kaputu bozmasından yarı palto, yarı hırka, garip bir elbise vardı. Sık sık soluduğu ve etrafına şaşırmış gibi baktığı dışarıdan bile fark olunuyordu. Bakkal raftan bir okka ekmek aldı ve onu uzattı. Öteki bunu derhal kaptı, bir ucundan koparıp koca bir lokmayı hemen ağzına attı. Bir taraftan yiyor, bir taraftan kah zeytin çanağını, kah sucuk halkasını göstere göstere başka şeyler ısmarlıyordu. Bu ne acemi, ne aç, ne zavallı bir hırsızdı. Hayrullah Efendi yüreğinin ezildiğini duyarak ve kendisini göstermeyerek herifin çıkmasını bekledi. Rahatlamış gibi telaşsız uzaklaştığı zaman artık arkasından gitmeyi gereksiz buldu, dükkana girdi. "Bu çıkan adam kimdir?" diye sordu. Aldığı cevaptan anladı ki ona bu gece bayırda fıstığın dibinde tabanca uzatıp gırtlağını yapışan ve sonra 700 liranın içinden 5 lirasını alarak kaçan bir hırsız değil, namuslu bir aç adamdı. Kim bilir ne vicdan azaplarından, ne mücadelelerden ve kaç günün açlığından sonra her atılımı, her başvuruyu deneyip ümitsiz, eli böğründe kalıp bu saldırıya karar vermişti. Çünkü mütareke yıllarında bulunuyorlardı. Cepheden veya esaretten sıskası çıkmış dönen, hastaneden tedavisi bitmeden sakat ve illetli olarak kapı dışarı edilen nice yedek subaylar vardı ki ne maaş alabiliyorlar, ne iş bulabiliyorlardı. Yıllarca özlemini çekerek yaşadıkları hudutlardan, evlerine dönünce açlıktan ve yoksulluktan bir tutam mutluluk ve rahata kavuşamamışlardı. Bu öyle bir devir idi ki, yalnız askeri bir felakete bağlı kalmıyordu. Sosyal bakımdan da dünyanın en korkunç, usandırıcı ve kemirici bir devresiydi. Koca bir insan soyu, dermansız babalar, ezgin analar, gıdasız çocuklarla, özellikle bozulan bir ahlak ile kavruk, yatkın, çürük kalmıştı. Demin gırtlağını sarılan adam kendisi burada kârına bakıp işini yoluna koyduğu sıralarda 4 yıl göğsünü o işin rahatça görülmesine ta uzaktan savaş meydanlarında siper yapmıştı. Zorla aldığı para bir pay, bir hak idi. Hayrullah Efendi ertesi gün bir kayık erzak hazırlattı ve onun evine gönderdi. Götüren adam dönüşünde anlatıyordu. Kapıyı bir kadın açtı. "Olamaz bizim efendinin şimdi bunları alacak vakti yok. Yanlış getirdiniz," diyordu. O sırada kocası geldi. "Kim gönderdi?" diye sordu. Biz söylemedik fakat anlamış olacak ki dayatmadı. Başını öte yana çevirdi. "Pek iyi göremedim ama sanırım ağlıyordu." Ayşe'nin yazgısı. Bu hikaye ikinci baskıya eklenmiştir. Anası antikacıların evine olmak için gittikten sonra yalnız kalan Ayşe, bahçedeki çıkrıklı kuyudan çektiği suyu sabahtan beri ocağın üstünde duran kazana döktü ve patiska entarisinin eteklerini kuşağına sıkıştırıp çömeldi. Sepetteki çamaşırları çitelemeye başladı. Ana kız Abdi'nin köşkü denilen bu yıkık, korkunç, yalnız kavukta bekçi gibi oturuyorlardı. Bundan 40 sene önce kim bilir nasıl bir eğlence fikrine hizmet için yapılmış, fakat o zamandan beri kullanılmayan bu ev, yıkık duvarları, çökmüş çatısı, dökülmüş kafesleri, her taraftan ayrılmış sıvaları ile eski bir mezar gibi ölümü düşündüren bir hal almıştı. Onda her ilişen bakışı korkutan bir renk, her geçene siz de herkes de benim gibi olacaksınız. Yıkık duvarlar, kirli yosunlu, iğri bir taş, üzerinde işinen bir iki köpek, o kadar diyen bir ses vardı. Her yönünden deve dikenleri fırlamış olan bahçesinde, hep açık kapısından mahzen gibi karanlık bir oyuk içinde, tavan tahtaları seçilen ahırında samanlı gübreler yığılmıştı. Üzerinde bir sürü tavuk sürekli eşiniyordu. Kuyunun yanındaki incir ağaçları bu yıkıntının eksiğini tamamlıyor, her yıl daha fazla kuvvetlenerek nankör dalları ile eve yaslanıyordu. Uzakta bir yönde denize doğru çoğu zaman sisler, buğular içinde kalan şehir görünüyor, geniş bir çiftlik arazisi olan öbür yönünde, ilerideki dağlara kadar ise bir ağıl bile göze çarpmıyordu. Ayşe'nin önündeki leğenden sabun köpükleri taşıyor, bembeyaz buruşukluklarla büzülmüş olan ellerinin her hareketinde saçlarına, çıplak bacaklarına, ara sıra gözlerine fırlıyordu. Bunların içinden bazı inatçıları da sürekli karnına düşüyor, soluk entarisini pembe etine yapıştırıyordu. Kazandaki su kaynadıkça kireç gibi bir renk alıyor, içindeki baloncuklar irileşerek şişiyordu. Dışarıda sıcak bir güneş iki gün önceki yağmurların nemini bu süprüntülükten çekiyordu. Şimdi hiçbir yönde bir nefes bile yoktu. Fırtınadan önceki ağır, dertli durgunluk içinde gübreleri karıştıran serçelerin cıvıltısı işitiliyordu. 3. kaset 2. yüzün sonu.